Ayrım 38. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 356. 43. Bölüm. Gerçek şefaatçi İsa'dır. 68. Oysa gerçek şefaatçi, Tanrı'nın ve insanların şefaatçisi, insan Mesih İsa'dır. Sen sırlı merhametinle onu mazlumlara gösterdin ve gönderdin. Onu kendilerine örnek alsınlar ve mazlumluğu ondan öğrensinler istedin. O ölümlü günahkarlar ile ölümsüz adalet arasında belirdi. İnsanlık gibi ölümlü, Tanrı gibi adaletli olarak. Adaletin bedeli yaşam ve huzur olduğundan kendisini Tanrı ile birleştiren adaletiyle insanlarla isteyerek paylaştığı ölümü aklanmış günahkarlardan silip attı. Eski çağların azizlerine bildirildi. Onun gelecekteki çilesine iman edip esenliğe kavuşsunlar diye. Tıpkı onun yıllar öncesinde çektiği çileye iman edip esenliğe kavuştuğumuz gibi. O insan olarak şefaatçidir ama Tanrı sözü olarak Tanrı ile insan arasında şefaatçi değildir. Çünkü Tanrı'ya eştir. Tanrı ile Tanrı'dır ve birlikte bir Tanrı'dır. 69. Bizi nasıl sevmişsin ki ey iyi baba, biricik oğlunu bile bizden esirgemedin. Aksine onu biz günahkarlara teslim ettin. Bizi nasıl sevmişsin ki o bizim kurtuluşumuz için seninle eşit olmayı imrenilecek bir ödül olarak görmedi ve çarmıha gerilip ölmeye boyun eğdi. Ölümlüler arasında bir tek o özgürdü. Çünkü canını verme ve tekrar alma hakkına sahipti. Çünkü bizim kurtuluşumuz adına senin huzurunda hem muzaffer hem kurban oldu. Kurban olduğu için muzafferdi. Bizim kurtuluşumuz adına senin huzurunda hem rahip hem sungu oldu. Sungu olduğundan rahipti. Senden doğduğundan ve bize hizmet ettiğinden senin huzurunda bizi hizmetkarın değil de oğulların kıldı. Bu yüzden haklı olarak benim bütün umudum ondadır. Onun sayesinde sen benim bütün hastalıklarımı iyileştireceksin. Çünkü o senin sağında oturuyor ve sana bizim için aracılık ediyor. Yoksa umudumu yitiririm. Çünkü öyle çok, öyle büyük ki bu hastalıklar. Öyle çok, öyle büyük ki. Ama senin ilaçların da bir o kadar çok ve büyük. Sözünün insanlarla kenetlenmeyecek kadar uzakta olduğunu düşünürdük ve kendimizden umudu keserdik. O ete kemiğe bürünüp bizimle olmasaydı, aramızda yaşamasaydı. 70. Günahlarımdan ve ölümlü halimin yükünden dehşete kapıldığımdan yüreğim gerilmişti. Kaçıp inzivada yaşamayı bile derin derin düşünmeye başlamıştım. Ama sen bunu yapmamı yasakladın ve şöyle söyleyerek gönlümü rahatlattın. Mesih herkes için öldü. Yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölüp dirilen Mesih için yaşasınlar diye. İşte ya Rab, yaşamak için bütün derdimi sana havale ediyorum. Bundan böyle artık sadece senin yasanın mucizeleri üzerine yoğunlaşacağım. Deneyimsizliğimi ve zayıflığımı takdir ediyorsun. Eğit beni. Beni iyileştir. Bilgeliğin ve bilginin tüm hazinelerinin saklı olduğu senin biricik oğlun kanını akıtarak benim kefaretimi ödedi. Kibirliler artık kötü söz söylemesin hakkımda. Çünkü kefaretimin bedeli üzerinde düşünüyorum. Bunu yiyorum, bunu içiyorum, başkalarına dağıtıyorum. Yoksul olduğumdan onu yemiş ve doymuş olanlarla birlikte doymak istiyorum. Rabbi arayanlar onu bulduklarında şükretmeli. 11. Kitap, 1. Bölüm. Her şeyi bilen Tanrı'ya niçin itirafta bulunuyoruz? 1. Ezeli ve ebedi zaman senin olduğuna göre ya Rab, sana söylediklerimi bilmiyor olabilir misin? Ya da zaman içinde olup bitenleri zamanında görmüyor olabilir misin? O halde niçin ben bunca olayı sırasıyla uzun uzun sana anlatmaya çalışıyorum ki? Hiç kuşkusuz sen ilk olarak benden öğrenmiyorsun bunları. Ama böyle yaparak benim ve bu yazılarımı okuyanların sana olan sevgisini körüklüyorum ki hep bir ağızdan şöyle haykırabilelim. Çok yücesin Rab, yüce övgülere layıksın. Demin de söyledim, yine söyleyeceğim. Bu olayları senin aşkına olan aşkımdan böyle anlatıyorum. Ama biz dua edince hakikat bize şöyle diyor. Babanız daha siz kendisinden istemeden neye ihtiyacınız olduğunu bilir. Zaten bu yüzden sana çaresizliğimi ve çaresizliğime gösterdiğin merhameti itiraf ederek bütün duygularımı önüne seriyorum ki başladığın işi tamamına erdirip bizi özgürlüğümüze kavuştur. Yüreğimizdeki şu zavallı halimizi terk edip sende kutsanalım. Çünkü sen bizi çağırdın. Çağırdın ki ruhça fakirliği tadalım, sabırlı olalım, mahzun olalım, adaletin için açlık susuzluk çekelim, merhametli ve temiz kalpli olalım, barışçıl olalım. İşte yüreğim yettiğince sana onca hikaye anlattım, uzun uzun. İsteyerek anlattım, çünkü sana itiraf etmemi önce sen istedin ya Rab. Çünkü sen iyisin, çünkü senin merhametin ebedi. İkinci bölüm. Tanrı'dan kutsal kitabı anlayacak olgunluğa eriştirmesini diliyor. 2. Kalemimin diline ne zaman hakim olacağım da senin beni yüreklendirmelerini, yarattığın yürek ürpertilerini, verdiğin tesellileri ve yol göstericiliğini ve senin sözünü vaaz etmemi, senin halkını senin sırlarına erdirmemi sağlayan her şeyi teker teker anlatabileceğim. Bunları sırasıyla anlatacak yetim olsa bile zamanın her damlası benim için çok değerli. Burada su saatine gönderme yapıyor. Çünkü uzun zamandır senin yasan üzerine yoğunlaşmaya, bu konuda bildiklerimi ve gücümü aşan noktaları sana anlatmaya can atıyorum. Senin nurunun ilk ışıltılarının beni nasıl aydınlattığını ama daha ne kesif karanlıklarımın olduğunu ve zayıflığım senin kudretinle yutulmadıkça karanlıklarımın hep böyle karanlık kalacağını sana anlatmaya. Gerek bedenin gerektirdiği bakım, gerek zihinsel uğraşlar, gerekse hiçbir mecburiyetimiz olmadığı halde kendimizi sorumlu hissettiğimizden insanlara yaptığımız hizmetler, yani bütün bu zorunluluklar dışında kalan saatlerimi başka işte uğraşarak harcamak istemiyorum. 3. Rab Tanrım, ne olur işit şu yakarımı, merhamet et, dileğim kabul olsun. Çünkü yana yakıla istediğim şey kendi çıkarıma yönelik değil, kardeşlerimin ruhundaki şefkati arttırmak bütün özlemim. Samimiyetimi yüreğimde görebilirsin. İzin ver düşüncemi, dilimi sana adayayım. Sana kul köle olsunlar. Ama ilkin sana adayacağımı bana bağışla. Çünkü ben yoksul ve muhtacım. Sense sana yakaranların hepsine cömert davranırsın. Kaygıdan uzak olduğun halde bizim için kaygılanırsın. Kes at dilimin bütün tedbirsizliklerini, bütün yalanlarını, hem ruhsal hem de tensel anlamda. Kutsal kitap benim saf sevincim olsun, okurken beni yanıltmasın, yorumlarken de kimseyi yanıltmayayım. Ya Rab, işit ve merhamet et. Rab Tanrım, körlerin nuru, zayıfların kudreti, hatta gören gözlerin nuru, güçlülerin kudreti, dinle ruhumu, işit derinlerinden haykırışını. Çünkü derinlerimizde olmazsan, işitmezsen bizi oralardan gidecek yerimiz mi kalır? Kime haykırırız? Gün senin, gece senin. Bir işaretinle bütün anlar uçar gider. Birazını ayır bana, tefekküre dalayım, yasanın sırları üstüne ve çaldığımızda kapını kapama üstümüze. Çünkü onca bulanık, onca gizli sayfayı bile bile boşuna yazmış olamazsın. Şu ormanlar, geyikler olmadan olmaz. İçine sığınıp güçlerini toplayan, dolanarak, otlayarak, serilip yatarak, geviş getirerek yeniden canlanan geyikler olmadan olmaz. Ya Rab, beni mükemmeli erdir, bu sayfaları aç bana. Senin sesin benim sevincim, senin sesin dünyevi hazların kat kat üstünde. Aşık olduğumu bana ver. Aşığım çünkü ve bu aşkı sen bahşettin bana. Beni lütfundan mahrum bırakma. Hor görme şu susuzluktan kavrulan otunu. Lütfet, kitaplarında ne bulduysam sana anlatayım. Lütfet, övgüler duyayım. Seni içeyim. Senin yasandan doğan o harikaları derin derin düşüneyim. Göğü ve yeri yarattığın zamanın en başından, kutsal kentinin ebedi krallığında seninle birlikte olacağımız ana değin. 4. Ya Rab, merhametini esirgeme benden ve bu dileğimi işit. Çünkü dünyevi şeyler değil özlemini çektiğim, sanmıyorum. Altın değil, gümüş değil, mücevherler de değil, şık giysiler de, onurlu mevkiler de değil, hükümranlıklar da, tensel zevkler de değil. Hatta hac yolunda olduğumuz şu yaşamdaki sağlığımızın temel ihtiyaçları bile değil. Zaten bunların hepsi senin krallığını ve adaletini arayan bizlere fazlasıyla verilecek. Bak gör ya Rab, neden böyle bir özlem çektiğimi. Dürüst olmayan insanlar bana tattıkları sevinçleri anlattılar. Ama bunlar senin yasandakiler gibi değildi. İşte çektiğim özlemin nedeni. İşte baba, bak ve gör ve onayla. Merhametini bağışlayacağın şekilde hoşnut ol ki senin katında inayetine mazhar olayım. Belki açılır o zaman sözlerinin sırlı anlamları bana kapını çaldığımda. Rabbimiz Mesih İsa adına yalvarıyorum sana. Senin oğlun adına, sağ elindeki o insanın, seninle bizim aramızda şefaatçi olsun diye kudret verdiğin insanın oğlu adına. Sen onun aracılığıyla seni aramayan bizleri aradın ve bizleri aradın ki seni arayalım. O senin sözün, bu söz aracılığıyla ben de dahil olmak üzere her şeyi yarattın. O senin biricik oğlun, onun aracılığıyla benim de dahil olduğum imanlı halkını çağırdın. Hepimiz senin oğulların olalım diye. Onun adına sana yalvarıyorum. Sağ yanında oturan, bizim için senden şefaat dileyen, gönlünde bilgeliğin ve bilginin bütün hazinelerinin saklı olduğu onun adına. İşte bu hazineleri arıyorum ben de, senin kitaplarında. Musa onun hakkında yazdı. Yazdığı bu sözleri o söyledi. O, yani hakikat söyledi. Üçüncü bölüm. Musa'nın göğün ve yerin yaratılışıyla ilgili yazdıklarını Tanrı lütfetmedikçe kimse anlayamaz. 5. Lütfet, göğün ve yerin başlangıçta nasıl yaratıldığını işiteyim ve anlayayım. Bunu Musa yazdı ve bu dünyadan göçüp gitti. Buradan, yani senden, senin yanına geçti ve şimdi benim gözlerimin önünde değil. Çünkü öyle olmuş olsaydı ona tutunur ve ona sorardım ve bana her şeyi açıklaması için senin adına yalvarırdım ona. Şu tensel kulaklarımı iyice açıp onun ağzından dökülen sözleri dinlerdim. İbranice konuşacak olursa tensel duyuma boşa çarpıp dönmüş olurdu sözleri. Çünkü anlamları zihnime şöyle bir dokunmazdı bile. Ama Latince konuşmuş olsa ne dediğini bilirdim. Gerçi doğru söyleyip söylemediğini nereden bilecektim? Doğru söylediğini bilsem bile bakalım o mu söylüyor bu doğruyu. İçimde, düşüncemin odasının içinde ne İbranice, ne Yunanca, ne Latince ne de herhangi yabancı bir dil konuşan hakikat konuşmuş olurdu o vakit. Ağız gibi, dil gibi bir organı yok onun. Hecelerin gürültüsüne, patırtısına hiç vurmadan sözlerini şöyle derdi. Doğru söylüyor. Anında emin olurdum ve kendimden emin şekilde ona, senin kuluna dönüp şöyle söylerdim. Doğru söylüyorsun. Ama şimdi ona soramadığıma göre, ona doğruyu söylemesini vahiy eden sana, ey hakikat, sana soruyorum. Sana Tanrım, sana soruyorum. Günahlarımı bağışla. Sen o kuluna bunları söylemesini lütfettin. Bana da bu sözleri anlamamı lütfet. Dördüncü bölüm. Yaratılan alem, yaratan Tanrı'yı haykırıyor. 6. İşte gök ve yer göz önündeler. Yaratıldıklarını haykırıyorlar. Çünkü değişiyorlar ve çeşitleniyorlar. Oysa yaratılmamış ama var olan bir şey kendisinde önceden olmayan hiçbir şey barındıramaz ki değiştirebilsin ve farklılaştırabilsin. Zaten gök ve yer de kendi kendilerini yaratmadıklarını haykırıyorlar bak. Varsak yaratıldığımız için varız. Çünkü yaratılmadan önce yoktuk ki kendi kendimizi yaratacak gücümüz olsun. İşte bunları söyleyenlerin sesi apaçık kanıt. O halde sen, Ya Rab, sen onları yarattın. Sen güzelsin. Bu yüzden onlar da güzel. Sen iyisin. Bu yüzden onlar da iyi. Sen varsın. Bu yüzden onlar da var. Ne var ki onların yaratıcısı olan senin kadar güzel, senin kadar iyi, senin kadar gerçek değiller. Seninle kıyaslandığında güzellikleri de, iyilikleri de, varlıkları da hep eksik. Bunları biliyoruz. Bu yüzden sana şükrediyoruz. Yine de bizim bilgimiz senin bilginle kıyaslanınca baştan sona cahillik. 5. bölüm. Dünya hiçlikten yaratıldı. 7. Göğü ve yeri nasıl yarattın? Böyle muazzam bir iş için hangi araçtan yararlandın? Çünkü sen somut bir nesneye başka somut bir nesneden zihninde tasarladığı şekilde biçim veren bir sanatçı gibi değilsin. Sanatçının zihni iç gözüyle derinlerinde görebildiği herhangi bir biçimi uygulamaya koyabilecek yetide. Ama sen bu zihni yaratmamış olsaydın hiç bu yetiye sahip olabilir miydi? Sanatçı halen var olan ve halen var olmakta olan toprak gibi, taş gibi, tahta gibi, altın gibi ya da bu türden herhangi bir malzemeye biçim veriyor. Ama bu malzemeleri yaratmamış olsan nereden var olacaklardı? Sen yarattığın için bu sanatçının bir bedeni var. Uzuvlarını kontrol edebileceği bir zihni, bir şeyler üretmesine yarayan malzemesi, teknik bilgisine hakim olabilme ve elleriyle yarattığını hayalinde de canlandırabilme yetisi, zihnindeki tasarısını işlediği malzemeye aktarmasına yarayan ve ortaya çıkan ürünü dönüp zihnine haber veren ve böylece zihnine, kendi içindeki o hükümranına yani hakikate bu ürünün güzel yapılıp yapılmadığını sorma imkanı tanıyan tensel duyuları. İşte bütün bunlar sana, her şeyin yaratıcısına şükrediyorlar. Ama sen nasıl yaratıyorsun bunları? Nasıl yarattın ya Rab şu göğü ve yeri? Hiç kuşkusuz göğü ve yeri gökte ve yerde yaratmadın. Havada ya da suda da yaratmadın. Çünkü hava ve su zaten göğe ve yere ait. Şu koskoca evreni de koskoca evrende yaratmadın. Çünkü o yaratılmadan önce yaratılacağı bir mekan da yoktu. Elinde de bir malzeme yok ki göğü ve yeri yaratasın. Çünkü önceden yaratmadıkça bu malzemeyi nereden bulacaksın ki bir şeyler yaratmak için kullanasın? Zaten sen sebep olmadıkça herhangi bir şey olabilir mi? Öyleyse sen söyledin, onlar da oldu. Senin sözünle onlar oldu. 6. Bölüm. Tanrı nasıl söyledi de evren yaratıldı? 8. Peki ama nasıl söyledin? Bulutlardan gelen ve işte bu benim sevgili oğlum diyen ses gibi bir sesle mi söyledin? Petrus daha konuşurken parlak bir bulut üzerlerine gölgeledi. Buluttan gelen bir ses, sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum, onu dinleyin dedi. Ama o ses o vakit çınladı ve geçti, başladı ve bitti. Heceler işitildiler ve geçip gittiler. İkincisi birincisinin ardından, üçüncüsü ikincisinin ardından ve böyle sıra sıra geçip gitti. Ta ki hepsinin ardından sonuncusu gelene ve sonuncusunun ardından da bir sessizlik başlayana kadar. Bu yüzden bu sözün yaratılan bir şeyin, yani geçici olan ve senin ebedi ve ezeli iradene hizmet eden bir şeyin hareketinden geldiği açık ve seçikti. Anlık işitilen bu sesleri dıştaki kulak, anlama gücüne sahip zihne iletti. Çünkü bu zihnin iç kulağı senin ezeli ve ebedi sözünü işitmeye duyarlı. Bu zihin anlık işitilen bu sesleri senin sessiz, ezeli ve ebedi sözünle kıyasladı ve dedi ki, Tanrı sözü çok farklı, fark çok büyük. O sözlerse benim çok altımda ve gerçeklikleri yok. Çünkü geçip gidiyorlar ve yok oluyorlar. Ama benim Tanrım'ın sözü benim üstümde ve sonsuza kadar orada olacak. O halde işitilen ve geçip giden sözlerle gök ve yer olsun dediysen ve göğü ve yeri böyle yarattıysan, o zaman gök ve yerden önce yaratılmış bir varlık vardı. Ve bu varlığın zamana bağlı hareketleriyle o ses zamana bağlı olarak titreşti. Ama gök ve yer yaratılmadan önce herhangi bir maddi varlık yoktu ya da olmuşsa sen onu mutlaka gelip geçici olmayan sesle yaratmış olmalısın ki sen gök ve yer olsun dediğinde bu gelip geçici sese temel oluştursun. Çünkü gelip geçici bir sese temel oluşturan şey ne olursa olsun sen onu yaratmadıkça asla var olmazdı. O halde kararını bildiren sözlerin döküldüğü o maddi varlığı yaratmak için sen hangi sözü söyledin? 38. ayrımın sonu, sayfa 366.